Ayrım 31.
Yine de Frederick, o trajedinin artık trajik görünmediği bir yükseklik fikri benim kendimi iyi hissetmeme yardımcı olmuyor. Sabırsız görünüyorsam beni affedin. Ama bir şeyi entelektüel açıdan bilmek ile duygusal açıdan bilmek arasında uçurumlar kadar fark var. Ölüm korkusuyla uykumun kaçtığı geceler, kendime Lucretius'un düsturunu hatırlatıyorum. Ben varken ölüm yok. Ölüm varken ben yokum. Bu son derece akli ve çürütülemeyecek kadar sağlam bir gerçek. Ama ciddi ciddi korktuğum zamanlar bu hiçbir işe yaramıyor. Korkularımı gidermiyor. İşte felsefenin uzanamadığı yer burası. Felsefe öğretmekle bunu hayata uygulamak arasında dağlar kadar fark var. Asıl mesele Joseph, insanları etkilemek için akılcılığı bir kenara bırakıp daha aşağı düzeydeki becerileri kullanırsak, elimize geçenin daha ucuz ve daha aşağı düzeyde bir insan olacağıdır. İşe yarayan bir şey istediğinizi söylediğinizde, duygularınızı etkileyecek bir şey istediğinizi söylemek istiyorsunuz. Evet, bunun da uzmanları var elbet. Peki kimdir onlar? Rahipler. Onlar etkilemenin sırlarını iyi bilirler. İlahilerle sizi idare eder, göğe yükselen kuleleri ve kubbeleriyle bizi bodur bırakırlar. Boyun eğme isteğini kamçılar, doğaüstü kılavuzlar, ölümden korunma, hatta ölümsüzlük teklif ederler. Ama bir de aldıkları bedele bakın. Din köleliği. Zayıfa karşı hürmet. Bedene karşı, zevke karşı, bu dünyaya karşı nefret. Hayır, bu tür bir teskin etme yolunu, bu insanlık dışı yöntemi kullanamayız. Aklımızın gücünü bilemek için daha iyi yollar bulmalıyız. Kafamdaki yönetmen, diye karşılık verdi Breuer. Bertha ve yanan evimle ilgili hayallerin bana gönderilmesine karar veren adam, akıl gücünden pek etkileneceğe benzemiyor. Fakat mutlaka, Nietzsche sıkılmış yumruklarını salladı. Aklınıza taktığınız şeylerden hiçbirinin gerçeklikle ilgisi olmadığını anlamak zorundasınız. Bertha hayaliniz ve onu çevreleyen sevgi ve çekicilik halesi, bunlar var olmayan şeyler. Bu zavallı hayaller gerçekliğin parçası değil. Gördüğümüz şeyler görelidir, bildiğimiz şeyler de. Yaşadığımız şeyleri biz icat ederiz. Dolayısıyla icat ettiğimiz şeyi yok edebiliriz. Breuer, işte benim işe yaramıyor dediğim bu tür konuşmalar demek üzere ağzını açacaktı ki Nietzsche atıldı. İzin verirseniz bunu açıklamak istiyorum Joseph. Bir dostum var. Daha doğrusu vardı. Adı Paul Ri. Kendisi bir filozoftur. Her ikimiz de Tanrı'nın öldüğüne inanıyoruz. Bu dostum, tanrısız bir yaşamın anlamsız olduğuna karar verdi. Ve şu anda duyduğu ıstırap o kadar büyük ki intiharla dans ediyor. Kendisine kolaylık sağlaması için boynundaki kolyesinde zehir taşıyor. Oysa benim için tanrısızlık, coşkuyla dolmak için büyük bir fırsat. Özgürlüğümün tadını çıkarıyorum. Tanrılar var olsaydı bize yaratacak ne kalırdı diye soruyorum kendi kendime. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Durum aynı. Alınan duyum verileri de aynı. Ama işte karşınızda iki farklı gerçeklik. Breuer adeta bezmişçesine çökmüştü sandalyesine. Nietzsche'nin Paul Ri'den söz etmesine bile sevinecek hali kalmamıştı. Ama size bu tür konuşmaların beni etkilemediğini söylüyorum, dedi şikayet edercesine. Bu felsefenin ne faydası var? Gerçekliği biz icat ediyor olsak bile, beynimiz öyle bir biçimde tasarlanmış ki bunu bizden saklıyor. Ama kendi gerçekliğinize bir bakın, diye itiraz etti Nietzsche. Biraz daha iyi baktığınız zaman bunun ne kadar mantıksız olduğunu siz de göreceksiniz. Aşkınızın merkezinde bulunan şeye bir bakın. O sakat Bertha. Hangi akıllı adam böyle bir kadını sevebilir? Bana onun sık sık söylenenleri duyamadığını, gözlerinin şaşı olduğunu, kollarının ve omuzlarının spastik düğümlenmelere maruz kaldığını anlatıyorsunuz. Su içemiyor, yürüyemiyor, sabahları Almanca konuşamıyor. Bazı günler İngilizce, bazı günler ise Fransızca konuşuyor. İnsan onunla ne zaman ne konuşacağını nasıl tahmin edecek? Lokantalarda olduğu gibi onun da bir tabela taşıması gerekiyor. Günün lisanı. Nietzsche kendi esprisinden aldığı keyifle gülümsüyordu. Ama Brewer bu gülümsemeye karşılık vermedi. Yüzündeki ifade kararmıştı. Neden ona bu kadar hakaret ediyorsunuz? Onun adından söz ederken bir kez bile sakat lafını eklemeyi unutmadınız. Ben yalnızca bana söylediğiniz bir şeyi tekrar ediyorum. Evet, onun hasta olduğu doğru. Ama o kadın yalnızca bir hastalıktan ibaret değil. O aynı zamanda çok güzel bir kadın. Onunla yolda yürüdüğünüz zaman bütün başların size çevrildiğini görürsünüz. Zeki, yetenekli ve oldukça yaratıcı bir kadın. Çok iyi yazılar yazıyor. İyi bir sanat eleştirmeni. Kibar, hassas ve benim anladığım kadarıyla sevgi dolu bir insan. O kadar da sevgi dolu ve hassas olduğunu sanmıyorum. Sizi nasıl sevdiğine bir bakın. Sizi baştan çıkarıp zinaya sürüklemeye çalışıyor. Brewer başını salladı. Hayır, bu öyle bir şey. Nietzsche onun sözünü kesti. Evet, evet, bunu inkar edemezsiniz. Buna baştan çıkarmak denir. Yürüyemiyormuş gibi yapıp size yaslanıyor. Başını sizin kucağınıza dayıyor, dudaklarını erkekliğinize yaklaştırıyor. Evliliğinizi mahvetmeye çalışıyor. Sizin çocuğunuzu taşıdığını söyleyerek sizi herkese karşı küçük düşürüyor. Bu mu sevgi? Aman, böyle bir sevgi benden uzak dursun. Ben hastalarımın üstüne gidip onları yargılamam. Onların hastalıklarına da gülmem Frederick. Sizi temin ederim ki bu kadını tanımıyorsunuz. Tanrı'ya şükürler olsun. Bu bir lütuf. Böylelerini tanırım ama. Bana inanın Joseph. Bu kadın sizi sevmiyor. Sizi mahvetmek istiyor. Diyen Nietzsche hararetle konuşuyor ve her kelimede defterine vuruyordu. Siz onu tanıdığınız diğer kadınlara göre yargılıyorsunuz. Ama hata yapıyorsunuz. Onu tanıyan herkes benim gibi düşünür. Onunla alay etmek size ne kazandırıyor? Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da erdemleriniz ayağınıza takılıyor. Siz de alay etmeyi öğrenmelisiniz. Bu çok sağlıklı bir yoldur. İş kadınlara gelince fazla katı bir insan oluyorsunuz Frederick. Siz ise Joseph bu konuda fazla yumuşaksınız. Neden onu korumak zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Daha fazla oturamayacak kadar huzursuz olan Brewer ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Bahçeye göz attığında gözleri sargılarla bağlı bir adamın bir eliyle hemşireye sıkı sıkı yapışmış, diğer eliyle tuttuğu bastonunu pıt pıt yere vurarak ilerlemeye çalıştığını gördü. Kendinizi tutmayın Joseph, bırakın duygularınız konuşsun. Pencereden dışarı bakmaya devam eden Brewer omzunun üzerinden konuştu. Sizin için ona saldırmak kolay. Onu görseydiniz eminim farklı bir tonda konuşuyor olacaktınız. Onun önünde dizlerinizin üstüne çökerdiniz. Bertha son derece göz kamaştırıcı bir kadın. O, kadınlık sembolü bir Truvalı Helen'dir. Son doktorunun da ona aşık olduğunu zaten söylemiştim size. Yani şimdiki kurbanı. Frederick. Brewer Nietzsche'ye bakmak üzere başını çevirdi. Siz ne yapıyorsunuz? Sizi hiç böyle görmemiştim. Neden onun üstüne bu kadar gidiyorsunuz? Ben sadece sizin benden istediğiniz şeyi yapıyorum. Saplantınızın üstüne gitmenin başka bir yolu bu. Isırabınızın bu kısmı gizlenmiş bir hınçtan kaynaklanıyor. Sizi tutan bir şey var. Bir korku, bir zaaf. Öfkenizi ifade etmenizi engelliyor. Bunun yerine yufka yürekliliğinizden gurur duyuyorsunuz. Mecburen yaptığınız şeyleri erdeme dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Duygularınızı derinlere gömüyor ve sonra da hınç hissedemediğiniz için kendinizi azizlere benzetiyorsunuz. Anlayışla yaklaşan doktor rolünü unutuyorsunuz. Siz o rolün kendisi oluyorsunuz. Kendinizi öfkelenemeyecek kadar iyi birisi gibi görüyorsunuz Joseph. Küçük bir intikam iyi bir şeydir. Bastırılmış hınç insanı hasta eder. Brewer başını iki yana salladı. Hayır Frederick, anlamak affetmek demektir. Bertha'nın semptomlarının her birinin köküne kadar indim. Onun içinde kötülük yok. Eğer ille de bir şey var mı diye bakarsanız, yalnızca fazla iyilik bulursunuz. Bertha, babasının ölümüyle sarsılıp, hasta olan çok cömert ve fedakar bir evlat. Bütün babalar ölür. Sizinki de, benimki de, herkesinki de. Bu onun hastalığına açıklama getirmiyor. Ben eylemi severim. Mazeretleri değil. Bertha için, sizin için mazeret zamanı geçti. Nietzsche defterini kapattı. Görüşme sona ermişti. Bir sonraki görüşmeleri de aynı fırtınalı havayla başladı. Brewer saplantısının üzerine doğrudan saldırılmasını istemişti. Pekala dedi Nietzsche. Zaten her zaman savaşçı olmayı isterdi. Madem savaş istiyorsunuz, alın size savaş. Ve 3 gün içinde müthiş bir psikolojik sefer başlattı. Bu, Viyana tıp tarihindeki en yaratıcı ve en tuhaf olanıydı. Nietzsche, Brewer'den her dediğini yapacağına dair söz almakla başladı. Brewer, hiçbir dediğine karşı gelmeyecekti. Sonra, ondan 10 tane hakaret bulmasını ve bu hakaretleri Bertha'ya savurmasını istedi. Daha sonra Bertha ile birlikte yaşadığını hayal etmesini istedi ve gözünün önüne bazı sahneler getirmesini söyledi. Birlikte kahvaltı masasında oturuyorlar. Brewer Bertha'nın kollarının ve bacaklarının spastik kaldığını, gözlerinin şaşılaştığını, boynunun büküldüğünü, halüsinasyonlarla kekelediğini izliyor. Nietzsche bunun ardından Brewer'den daha da tatsız imgeleri göz önüne getirmesini istedi. Bertha kusuyor. Tuvalete oturmuş. Bertha sözde doğum sancıları çekiyor. Ama bu deneylerin hiçbiri de Bertha imgesindeki o büyülü havayı bozmaya yetmedi. Bir sonraki görüşmelerinde Nietzsche daha da doğrudan yaklaşmayı denedi. Ne zaman yalnız kalıp Bertha'yı düşünmeye başlasanız, mümkün olduğu kadar yüksek sesle "Hayır" ya da "Dur" diye bağırın. Ama yalnız değilseniz, Bertha aklınıza geldiği zaman kendinizi çimdikleyin. Ondan sonraki 2 gün, Brewer'in yalnız kaldığı odalar hayır ve dur sesleriyle çınladı. Çimdiklerle de kolu çürümüştü. Atlı arabadayken o kadar yüksek sesle dur diye bağırmıştı ki, Fishman aniden atların dizginlerini çekmiş ve Brewer'den gelecek yeni talimatı beklemişti. Bir başka seferinde ise içeriden birinin ısrarla hayır diye haykırdığını duyan Frau Baker telaşla odaya dalmıştı. Ama bu çarelerin hiçbiri de Brewer'in zihninde zar kadar ince bir direnç oluşturmaktan öteye gidememişti. Saplantılar hala üstüne üstüne geliyordu. Bir başka günde Nietzsche her yarım saatte bir düşüncelerini kağıda dökmesini ve Bertha'yı ne kadar sık ve ne kadar uzun süreyle düşündüğünü görmesini istedi. Brewer, Bertha'yı düşünmeden geçen bir saatinin bile olmadığını görünce hayretler içinde kaldı. Nietzsche bir hesap yaparak ona günde yaklaşık 100 dakika, yılda ise 500 saatten fazla zamanı Bertha saplantısına ayırdığını bildirdi. Bunun anlamının önümüzdeki 20 yıl içinde Brewer'in uyanıkken geçirdiği 600'den fazla günü bu aynı sıkıcı ve yaratıcılıktan uzak fantezileri ayırması demek olduğunu söyledi. Brewer bu kehanete burun kıvırıp saplantısına devam etti. Nietzsche daha sonra başka bir strateji denedi. İstesin ya da istemesin belli zamanları Bertha'yı düşünmeye ayırmasını söyledi. Berta'yı düşünmeden duramıyorsunuz, öyle mi? O halde buna devam etmenizde ısrar edeceğim. Günde 6 kere 15 dakika Berta'ya konsantre olmanızı istiyorum. Şimdi günlük programınıza bakalım ve gün içinde buna ayıracağınız 6 ayrı dönemi tespit edelim. Hemşirenize kayıt tutmak ve yazmak için bir süre rahatsız edilmemeniz gerektiğini söyleyin. Bunların dışında kalan zamanlarda da Berta'yı düşünmek isterseniz, öyle olsun. Düşünüp düşünmemek size kalmış. Ama bu 6 dönem boyunca Berta'yı düşünmek zorundasınız. Daha sonra siz buna alıştıkça yavaş yavaş zorunlu konsantrasyon dönemlerinin süresini azaltırız. Breuer, Nietzsche'nin planına uydu. Ama saplantıları Berta'nın planına uymaya devam ediyordu. Daha sonra Nietzsche, Breuer'in özel bir cüzdan taşımasını ve Berta'yı her düşündüğünde içine 5 kruzer atmasını önerdi. Sonra bu biriken parayı yardım kuruluşlarından birine bağışlayabilirdi. Breuer bu plana itiraz etti. Yardım kuruluşlarına bağış yapmayı zaten çok sevdiği için bunun başarısız olacağını biliyordu. Bunun üzerine Nietzsche bu parayı George von Schoener'in Yahudi düşmanı Alman Ulusal Derneği'ne bağışlamasını önerdi. Bu bile işe yaramamıştı. Hiçbir şey işe yaramıyordu. Doktor Breuer'in hasta notlarından Eckhart Müller'le ilgili alıntılar. 9-14 Aralık 1882. Kendimi daha fazla kandırmamın bir anlamı yok. Bu seanslara iki hasta katılıyor ve bu iki hastadan biri olan ben daha acil olan vakayı oluşturuyorum. Ne tuhaftır ki kendi kendime düşünüp bunu kabullendikçe Nietzsche ile birlikte yaptığımız çalışma o kadar güzel gidiyor. Belki de Lou Salome'den aldığım bilgiler çalışma tarzımızın değişmesine yol açtı. Tabii Nietzsche'ye onun hakkında hiçbir şey söylemedim. Kendimin sonradan gerçek bir hastaya dönüştüğünü de anlatmadım. Yine de onun bütün bunları sezdiğine inanıyorum. Belki de istemeden de olsa sözcüklerin kullanılmadığı bazı yollarla bunları ona ben iletiyorum. Kim bilir? Belki sesimle, kullandığım tonla, belki de el kol hareketlerimle. Bu çok gizemli bir konu. Sik bu tür iletişim ayrıntılarıyla çok ilgilenir. Bunu onunla konuşmalıyım. Ben ona yardım etmeye çalıştığımı unuttukça o bana daha çok açılmaya başladı. Bugün bana nelerden söz ettiğine bir bakın. Paul Rie ile eskiden dost olduklarından. Kendisinin Nietzsche'nin de aşk acısından nasibini aldığından. Bir zamanlar onun da Berta'ya benzer bir kadın tanıdığında. Belki ikimiz için de en iyisi benim kendi konuma konsantre olmam ve onu konuşturmaya çalışmaktan vazgeçmem. Ayrıca kendine yardım etmek için kullandığı yöntemleri bana da uygulamaya çalışıyor. Örneğin kendisini daha uzak bir mesafeden izlemek için kullandığı kozmik perspektif yaklaşımı olan perspektif değiştirme yaklaşımını benim üzerimde de deniyor. Nietzsche haklı. İçinde bulunduğumuz o minicik konumu kendi yaşamlarımızdan uzaklaşıp tüm bir ırkın yaşamının, bilincin evriminin üzerine çıkıp izlediğimizde tabii ki o taşıdığı önemi birden yitiriyor. Peki, ama ben perspektifimi nasıl değiştireceğim? Bana verdiği talimat ve söylediği aforizmalar işe yaramıyor. Geçmişe dönüp kendimi oradaymışım gibi hayal etmem de işe yaramadı. Duygularımı içinde bulunduğum durumun uzağına taşıyamıyorum. Yeterince uzağa kaçamıyorum. Ve Lou Salome'ye yazdığı mektuplara bakılırsa onun da kaçabildiğini sanmıyorum. Ayrıca öfkenin ifade edilmesini de önemli vurguluyor. bugün beni Berta'ya 10 farklı şekilde hakaret ettirdi. En azından bu yöntemi anlayabiliyorum. Öfkenin boşaltılması fizyolojik perspektiften bakılınca mantıklı geliyor. Beyin kabuğu içinde biriktirilen enerjinin periyodik olarak boşaltılması gerekir. Lou Salome'nin mektuplarla ilgili anlattıklarına göre bu, onun en çok tuttuğu yöntem. Bence o da deposunda epey miktar öfke biriktirmişe benziyor. Neden acaba? Hastalığı yüzünden mi? Mesleki şöhretinin olmayışı mı? Yoksa bir kadının sıcaklığını hiç tatmamış olması mı? Hakaret etmekte oldukça usta. Onun seçkin hakaretlerinden birkaçını bari unutmasam. Lou Salome'yi ev kedisi kılığında yırtıcı hayvan olarak tarif etmesi çok hoşuma gitti. Bu ona kolay geliyor ama bana değil. Öfkemi ifade etmekte güçlük çektiğimi söylerken doğru söylüyor. Bu benim bütün ailem için geçerli. Babam, amcalarım hepsi benim gibi. Yahudiler için öfkenin bastırılması bir tür yaşam tarzı. Ben öfkemin neye yönelik olduğunu bile kestiremem. Nietzsche bunun Berta'ya yönelik olduğunu söylemekte ısrar ediyor. Ama bence o, Lou Salome'ye karşı duyduğu kendi öfkesiyle karıştırıyor. Lou Salome gibi biriyle başının belaya girmesi onun için ne büyük talihsizlik. Keşke duyduğum yakınlığı ona göstermeme izin verse. Bir düşünün, bu adamın kadınlarla ilgili neredeyse hiç deneyimi olmamış ve bula bula uğraşacak kimi bulmuş. Kesinlikle şimdiye kadar gördüğüm en güçlü kadını ve bu kadın daha 21 yaşında. Olgunlaştığında Tanrı yardımcımız olsun.